Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Kitapların ve dergilerin büyülü dünyasından bahsettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Furkan, dilersen senin elindeki kitapla başlayalım. Bugünkü programımıza Saraybosna ile ilgili özel bir çalışmayı görüyorum.
Evet Yusuf, şu an elimde UKİD'in Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği'nin hazırlamış olduğu, Hilal Otyakmaz'ın yazmış olduğu bir kitap var. Saraybosna ve çevresi savaş hatıratları, memoratlar şeklinde geçiyor. Gerçekten bu kitabı ben büyük bir dikkatle ve önemle okudum Yusuf. Çok istifade ettiğimi söyleyebilirim. Yani seninle ortak bir derdimiz olarak Balkanlar'da nelerin yaşandığı savaş döneminde ne tür durumların yaşandığıyla alakalı bir kitap.
Yani hakikaten Avrupa'nın tam orta yerinde o 1990'ların 94-95'li yıllarda yaşanmış büyük bir dram gizli Balkanlar'da ve özellikle Saraybosna'da. Bu vesileyle belki bu meselelere de biraz girmiş oluruz.
Evet Yusuf, gerçekten dünya her geçen gün değişiyor. Her geçen gün yeni yeniliklerin, farklılıkların, değişimlerin olduğunu görüyoruz. Ancak değişmeyen tek şey ne yazık ki acı ve gözyaşı şu an dünya üzerinde. Özellikle İslam coğrafyasının çeşitli beldelerinde hala problemler söz konusu.
Ve bu belki son 300 yıldır daha çok geçerli. Çünkü Osmanlı'nın da tarih sahnesinden çekilmeye başladığı döneme tekabül ediyor biraz. Katılır mısın?
Kesinlikle Yusuf. Yani Osmanlı gücünü kaybetmeye başladığı andan itibaren İslam coğrafyasında muhtelif yerlerinde yavaş yavaş başlayan hareketler artık bugün belki de zirve noktasını almış durumda. Yani Afganistan, Irak, Suriye, Filistin, Mısır yine aynı şekilde, Arakan.
Yani senin de arz ettiğin gibi dünyanın farklı kıtalarında aynı anda büyük bir dram yaşanıyor ve çoğu maalesef bu dramları Müslüman ülkelerde gerçekleşiyor.
Yani biz hangi birisini üzüleceğimizi artık şaşırıyoruz ve şu an şok halindeyiz aslında. O şok halinden bir türlü çıkamadık. Bundan yaklaşık 20 sene önce, 25 sene önce yine Avrupa'nın göbeğinde olan bir bölgede, Balkanlar'da, bir ülkede, Bosna'da bir katliam yaşandı.
Ve bu katliam senin de bildiğin üzere Birleşmiş Milletler'in bizzat yani göz yummasıyla gerçekleşti.
Bana kalırsa gözetiminde gerçekleşti Yusuf. Seninle birlikte bir fabrikaya gitmiştik Srebrenica'da, o olayların bulunmuş olduğu yerde. Orada bize bir film izletmişlerdi hatırlarsan. O filmde de onu gördük. Yani Birleşmiş Milletler Komutanı'nın söz verip sözünden nasıl caydığı ve onca insanın katledilmesine nasıl göz yumduğunu, bölgeyi Sırplara, Çetniklere teslim ettiğini gördük. Tabii bunlar çok insanın böyle içine dokunan, onuruna, gururuna dokunan bir takım hadiseler. Ben çok takdir ettim doğrusu bu kitabın hazırlanmasına. Çünkü biz oraya gittiğimizde bir takım olağanüstü diye tabir edilebilecek hallerin bize anlatıldığına şahit olduk seninle birlikte. Tabi bu tip anılar, olaylar Yusuf, özel dönemlerde malumunuz gerçekleştiği halk içerisinde malum. Ancak akademik paradigmanın, bilimsel paradigmanın çok da önem atfetmediği, ancak son yıllarda gözlem ve işte bir takım röportajlarla kayıt altına aldığı da bir vaka. Malumunuz bizim tarihimizde, hem İslam tarihinde hem de Türk İslam tarihi olarak nitelendirebileceğimiz o tarihte yaşanmış birçok savaşlar var, vatan müdafaaları var ve bu müdafaalar içerisinde birçok önemli olaylar gerçekleşiyor, savaşlar kazanılıyor ve savaşlar kazanıldığında da o dönemde farklı bir atmosfer oluşuyor Yusuf. Bunu biz ilk olarak Bedir Savaşı'nda görüyoruz, öyle değil mi? Bedir Savaşı'nda sayıca az olan Müslümanlar, Peygamber Efendimiz önderliğindeki Müslümanlar müşriklere karşı bir savaş veriyorlar ve bu savaşta onların 3000 melekle desteklendiğini görüyoruz. Bu yine Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildirilen, iman ettiğimiz hususlardan bir tanesi. Ancak şunu da ifade etmek lazım. Sanki o melekler cepheden cepheye koştururcasına, yani bizim gördüğümüz kadarıyla diyorum, çeşitli coğrafyalarda da açığa çıktığıyla ilgili malumatlar var. İnsanların anıları var Yusuf. Tabii bu anılar aynı zamanda sözlü kültüründe, halk içerisindeki o yaşayan inanç duygularının da bir şekilde aktarımını sağlayan önemli bir düğüm noktası Yusuf. Yani orada toplanıyor ve halkın yüreğine bir noktada iman yüklemesi yapıyor, inanç yüklemesi ve motivasyon yüklemesi yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa'nın göbeğinde bir topluluktan bahsediyoruz. Veyahut da Uzak Doğu'da bir avuç Müslümanın yaşadığı, etrafının çepeçevre düşmanlar tarafından çevrildiği topluluklardan bahsediyoruz. Normal şartlarda tamamıyla böyle dünyevi düşündüğümüzde onların orada kalmaları gerçekten bir mucize gibi geliyor ve onları besleyen kaynağı araştırmak gerekiyor Yusuf ve ben bu çalışmayı şimdi birazdan arz edeceğim, buna hizmet ettiği kanaatindeyim.
Evet, yani çok doğru, kesinlikle öyle. Peki biraz daha kitabın içeriğinden, teknik özelliklerinden bahsedecek olursak ne söylemek istersin Furkan?
Evet Yusuf, bu eser İstanbul Ticaret Borsası tarafından desteklenmiş, çıkarılmasında yardımcı olmuşlar. Az önce de belirttiğim gibi Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından çıkarılmış. Hilal Otyakmaz hanımefendi yazmış. 260 sayfadan oluşmakta Yusuf kitap ve çeşitli bölümlere ayrılmış. Dilersen birazcık da içeriğinden bahsedeyim. İçerik çünkü önemli. Birinci bölüm girişten başlıyor. Sosyokültürel açıdan Saraybosna ve hatıratlar diyor. Saraybosna hakkında genel bilgi veriyor. Yani tarihi süreciyle ilgili bir bilgilendirme söz konusu. Saraybosna'daki savaştan bahsediyor. O dönemde yaşanan hadiselerin böyle bir fotoğrafını çekmiş. İkinci bölümde Yusuf hatıratlara geçiyor. Yani bu genel fotoğrafı çektikten sonra o fotoğrafın içerisinde, o karenin içerisindeki çeşitli noktalara odaklanıyor yazar. Ve hatıratlarla o kareyi açıyor. Bunu ifade edelim. Tabii bu hazırlanırken de birçok kimseden yardım alınıyor, destek alınıyor, gidilip görüşülüyor. Burada benim en çok dikkatimi çeken husus Yusuf, Ashab-ı Bedir. Savaş döneminde insanlar büyük oranda Ashab-ı Bedir okumaları yapıyorlar. Yani Bedir ashabının isimlerini zikrederek onları bir vesile kılmak suretiyle Allah'tan yardım istiyorlar Yusuf. Ve bu isimler okunduktan sonra Yasin, işte Tebareke, Amme, hepimizin bilmiş olduğu o, herkesin bilmiş olduğu o sureler okunmak suretiyle de bir manevi direnç oluşturuyorlar. Yani düşünün, Sırpların bütün topuyla tüfeğiyle yüklendiği, Hırvatların yine aynı şekilde topuyla tüfeğiyle yüklendiği ve ellerinde, seninle de şahit olduk Yusuf, hatırlarsın, Ali İzzet Begoviç Müzesi'nin müdürünün söylediği şey çok ilginçti.
Evet, yani dün gibi hatırlıyorum. Yani özellikle Fatih Sultan Mehmet Han'a duydukları memnuniyet, minnet, Türkiye'ye şu an duydukları minnet duyguları da hala aklımda.
Aslında dediğin çok doğru. Çünkü onlar Türkiye'siz olamaz, Türkiye onlarsız olamaz. Yani onların aidiyetleri böyle bir kültürel bir aidiyetin ötesinde bir şey. Yani onlar bizim bizi kardeş olarak görmekte, biz de onları kardeş olarak görmekteyiz ve bir kenetlenme hali toplumda mevcut Yusuf. Kısaca işte bu Ashab-ı Bedir'le alakalı olan hikayeler var. Onların okunduktan sonra gerçekleşen bir takım hallerin anlatıldığı. Yine aynı şekilde o dönemde, yani daha doğrusu savaş öncesinde yaşamış, yüzyıllar öncesinde yaşamış işte Allah dostlarının ve şehitlerin o savaş esnasında ki tezahürleriyle alakalı bir takım menkıbeler anlatılmakta.
Tabii orada şimdi tasavvuf önemli. Yani hem Balkan coğrafyasında hem de özellikle Saraybosna'da çeşitli tarikat kolları ve onların müritleri, müntesipleri ve bunların tabii yaşadığı hadiseler belki tırnak içerisinde sıradan insanların gördüklerinin ötesinde oluyor. Bunlar da etkili kuşkusuz.
Kesinlikle Yusuf. Burada bir de şey dikkatimi çekti. O da ilginç. Sıradan insanların, yani dini duyguları çok derin olmayan, hatta günlük hayatı içerisinde bir günahtan bir diğerine koşan insanlar da var. Yani açıklama veren. Onların da yaşadığı bir takım olağanüstü durumlar var. Rüyalar var örneğin. Yine bir takım kişilerin görülme hadisesi söz konusu. Örneğin şehitlerle alakalı anlatılan bir hadise var. Çok ilginç. Şehit oluyor bir takım askerler. Günler sonra, belki aylar sonra aldıklarında şehidin halen kanının taze olduğu, bununla birlikte güzel kokular kendilerinden çıktığıyla ilgili bir takım anekdotlar var. Biz bunu aynı zamanda Çanakkale Savaşı'nda da görüyoruz Yusuf, öyle değil mi? Çanakkale Savaşı'nda yaşanan hadiselerin çok benzerlerini biz Bosna'da görüyoruz. Belki şunu söyleyebiliriz Yusuf, Bosna Savaşı sadece Bosna'nın bir savaşı değildi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin belki de bir kurtuluş mücadelesiydi. Bir hocamın söylediği güzel bir söz vardı Yusuf. Onu burada aktarmak istiyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinde mücadele eden Müslümanlar, yani vatanlarını müdafaa etmek isteyen Müslümanlar, aynı zamanda Türkiye'yi de müdafaa ediyor demişti. Yani Filistin'de mücadele eden Müslümanlar, aynı zamanda Türkiye'yi de müdafaa ediyor. Bosna'da o dönem savaşan ve bugün hala işte Avrupa'ya, Amerika'ya ya da farklı yapılara, onların kurdukları etkilere bir tepki besleyen insanlar, aynı zamanda Türkiye'yi muhafaza ve müdafaa eden, etmeye gayret eden insanlar olduğunu görüyoruz.
Yani şu var tabii Furkan, yani biz Balkan toplumlarıyla bizim buradaki Türk toplumu, Kürt toplumu, işte Laz toplumu, bütün bir Türkiye olarak bağımız çok kuvvetli. Ve hatta belki daha önceki programlarda da konuşmuşuzdur. Bizim Orta Asya ile sıkı bir bağımız var, oradan geliyoruz ama bugün 2018'in Türkiye'sinde kültürel olarak bağımızın en güçlü olduğu yeri ben yine Balkanlar olarak görüyorum. Yani Avrupa'da değil, belki Orta Doğu'nun diğer ülkeleri de değil. Yani mesela Orta Doğu'daki diğer Arap ülkelerinin çoğundaki bağımız din bağının ötesine çok geçemeyebiliyor bazen. Ama Balkan toplumlarıyla olan bağımız kültürel bir bağ. Yani oraya gidenler bu sözlerimi daha iyi anlayacaklardır. Siz bir Kosova'nın Prizren şehrine gittiğiniz zaman aslında Bursa'ya gitmiş gibi oluyorsunuz. Yani hiçbir fark yok. Saraybosna'da dolaşırken Konya'da dolaşıyor gibisiniz. Şehir kendini bizzat bir aidiyet hissine büründürüyor sizi. Ve diğer taraftan insanların sıcaklığı, insanların yeme içme, davranış, tutum hepsi çok sıcak cana yakın ve siz kendinizi vatanda gibi hissediyorsunuz.
Yusuf, ben buna %100 katılıyorum. Çok haklısın. Biz oraya gittiğimizde de, yani gitmediğimiz dönemlerde de dinlediklerimizle bu söylemiş olduğunu yakinen hissediyorduk ve gördük sonrasında da. Aslında Osmanlı çok özel bir hamle yapmış zamanında. Bu hamle bir şehir, bir medeniyet, bir Medine inşasıyla başlamış. O Medine insanları ve toplumları aslında Osmanlı'ya bağlamış. Osmanlı kendisine bağlama derdinde illa zorla cebren orayı ele geçirme derdinde hiçbir zaman olmamış.
Elbette cebren zaten böyle bir halin içerisinde olsaydı o kültürel bağ oluşmazdı. Yani insanlar mecburen ölümden korktukları için bir mecburi bir bağ oluşurdu ve bu zamanla yok olurdu. Fakat Osmanlıların oraya girmesi üzerinden 500 yıl geçmiş Furkan. Biz 500 yıldır ortak bir kültürü yaşatıyoruz.
Evet Yusuf, mesela ben bu benzer durumu Halep'te de gördüm. Yani Halep'ten gelenlerde de gördüm. O insanlara bakıyorsunuz, birazcık konuşuyorsunuz. Aslında Halep'te de yaşayan bir Osmanlı'nın olduğunu görüyorsunuz. Belki Şam'da da yine aynı şekilde yaşayan bir Osmanlı bakiyesi olduğunu görebiliyorsunuz. Ama şu an tabii durumlar çok sıkıntılı.
Evet maalesef, yani bugün Şam ve Halep diye bir ülke kalmadı, enkaz kaldı. Ama oradaki insanlar bugün Suriye'de misafir ettiğimiz insanlardır. 3 milyona yakındır bunlar. Ve onlara da baktığımızda aslında aramızda çok bir büyük bir fark yok. Dillerimiz farklı olabilir. Onlar Arapça, biz Türkçe konuşuyor olabiliriz. Belki bazı yemeklerimiz farklı olabilir. Bazı davranış kalıpları farklı olabilir. Fikriyatta da olabilir farklılıklar ama bir kültürden bahsediyoruz ve kültür insanın yapıp ettiği her şey bir anlamda, sosyolojik anlamda. O yüzden biz aynı kültür havzasındayız ve bu kopmaz, yani sünni sınırlarla da ayrılamaz bir şey. O yüzden hani Kudüs İstanbul gibidir, İstanbul Semerkant gibidir, işte Mekke Bosna gibidir falan, bu kıyaslamalar çok haklı kıyaslamalar ve bir gönül coğrafyası diye işte adlandırılan yerler bunlar.
Evet Yusuf, bu da önemli bir tespit oldu ve şunu tekrardan ifade edeyim. Saraybosna bugün hala değerlerimizin yaşatıldığı bir mekan, bir yer. Bir başkent, Bosna Hersek'in başkenti. Oraya gidip o tarihi dokuyu, o savaşı yaşamış olan insanları dinlemek gerekiyor. Onların derdiyle tekrardan dertlenmek gerekiyor. Ve bunu yaparken de bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Bizler eşit insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Oraya gidildiğinde böyle farkında olmadan da zaman zaman şahit olunan bazı hususlar ve onların rahatsız olduğu hususlar, bir efendi modunda gitmemek gerekiyor.
Çok doğru bir yere işaret ettin. Yani bizim Türkiye'deki bazı kardeşlerimizin düştüğü bir hata bu. bir Osmanlı bakiyesi olarak bu topraklarda yaşamanın verdiği belki bir yanlış düşünceden kaynaklı bir hata bu. Yani hilafet burada düştü. Biz Osmanlı'nın devamı bir ülkeyiz. Dolayısıyla onların hepsinin abisiyiz. Tırnak içinde efendisiyiz. Onlar bizim tebaamızdır. Gözüyle bakılabiliyor. Ve Balkanlara gittiğinde büyük abi rolü oynanabiliyor. İşte yine Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerine gittiğinde, yani bundan 150 yıl önce buralar bizim topraklardı. Siz bizim vatandaşlarımızdınız. Biz başkentten geliyoruz gibi bir yanlış fikre girilebiliyor. Hakikaten üstünlük takvadadır. Yani bunu bize peygamberimiz öğretti. Hangi yılda yaşarsak yaşayalım. Üstünlük takvada. Türk olmuşuz, Kürt olmuşuz, biri Osmanlı bakiyesi olmuş, öbürü olmamış. Hiçbir farkı yok bunun. Önemli olan bugün insani olarak hangi koşullarda durduğumuz ve birbirimizi de omuz omuza nasıl yürüdüğümüz. Şu aklıma geldi Furkan sen konuşurken. Şimdi oradaki savaş, tabii o acı hadiseler 1994-95'e tekabül ediyor, doğru mu?
Evet, 92-95 yıllarında yaşadım.
Ve yani çok taze bu yüzden. Yani 25 yıllık ve bu taze o acıları, o savaşı yaşayan binlerce insan bulabilirsiniz. Bunların içerisinde çok esaslı hikayeleri olan, size anlatacak çok şey olan insanlar bulabilirsiniz. Bunlarla ilgili yapılmış filmler var, belgeseller var, hazırlanmış kitaplar var. Bu alana ilgi duyan insanlar için hakikaten ortada ciddi bir birikim var. Bunlardan yararlanmak lazım. Ve bugün hani bu vesileyle şunu da ifade edelim. Balkanlara bir ziyaret gerçekleştirmek, bir Bosna'ya gidip gelmek 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, 15 günlüğüne çok çok kolay. Türkiye'den her gün İstanbul'dan özellikle birkaç defa uçak seferleri oluyor ve fiyatlar uygun. İşte vize engeli yok, vize istemiyorlar. Sadece pasaportunuzla gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve orada bir dil engeli de yok. Bu da önemli mesela Furkan. Yani Türkçe olarak anlaşabiliyorsunuz insanlarla, zaten dediğimiz gibi aynı kültür havzasından geliyor gibiyiz ve Müslüman insanlar, Müslüman kardeşler, buraları ziyaret etmek lazım. Bence bir yaz tatilini, bir sömestr tatilini, yani Antalya'da yapmak yerine ya da ne bileyim bir kayak merkezinde yapmak yerine bir seferliğine de olsa buraları tercih etmek çok çok daha iyi olacaktır. Yani bir Balkan seyahati, bir Bosna. Kendi bir turla da yapabilirsiniz bunu. Kendi kişisel imkanlarınızla yapabilirsiniz. Emin olun çok kolay. Biz 2012 yılında üniversite öğrencileriyken yapmıştık bunu. O günleri tekrar tekrar özlemle anıyoruz. Ve orada biriktirdiğimiz o sermayeyi hayatımızın geri kalanında hep bozdurarak harcadık tabiri caizse. Çok şey öğrendik, çok şey edindik, çok şey kattı bize. Eminim dinleyicilerimiz de böyle bir seyahat gerçekleştirme niyetine girerlerse heybelerini yüklü olarak döneceklerinden emin olsunlar.
Evet Yusuf, ben bu vesileyle UKİT yönetimine de gerçekten teşekkür ediyorum. Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği'ne. Bu kitap satılmıyor zannedersem. Üzerinde çünkü bir fiyat etiketi yok. Ancak dernekle irtibata geçmek suretiyle dinleyicilerimizden ilgili olanlar bu kitabı edinebilirler.
Belki internetten bulunabilir, yani ismi yazılarak.
Tabii muhakkak ismi yazıldığında internetten de bulunabilir. Ben yakın zamanda malumun Mikail Bey'le, onun konuşmacı olarak bulunmuş olduğu bir toplantıda bulunmuştuk. Orada bu kitaplar ücretsiz olarak gelenlere, misafirlere dağıtılıyor idi.
Yani belki talep edenlere iletilebilir.
Tabii talep edenlere dernekle irtibata geçildiğinde ulaştırılacağına eminim.
Hay, benim de bu programda bahsetmek istediğim özel bir kitap var Furkan. Müsaade edersen biraz ona gireyim.
Tabii.
Kitabımız Timaş etiketiyle yeni çıktı. Ali Köse hazırladı. Ali Köse şu an Marmara İlahiyat'ın dekanı. Ve Ali Ayten var yine hazırlayanlar arasında. Popüler Dindarlık kitabımızın üst başlığı, alt başlığında ise türbeler üzerine psikososyolojik bir araştırma geçiyor. Bu kitap isminden de anlaşılacağı üzere türbeler üzerine bir çalışma Furkan. Türkiye'de biliyorsun şimdi çeşitli illerimizde çeşitli vesilelerle oluşturulmuş türbeler var. Şimdi Üsküdar'da diyelim ki Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin bir türbesi var. Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin türbesi var. Bunlar bilinen, meşhur, işte kimin yattığı da belli olan, ne zaman yapıldığı da belli olan türbeler. Ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde öyle türbeler var ki Furkan, yani birisi diyelim ki dedesi, o kişinin torunu, yani dedesine hürmeten biraz daha böyle güzelleştirmiş bir yer hazırlıyor. Aradan 50-60 yıl geçtikten sonra oranın bir anda manevi önderiymiş gibi algılanıyor, etrafı süsleniyor. Böyle de örnek çok. Bu kitap biraz onu anlatıyor. Yani aslında yatan kişinin kim olduğunu, niye özel bir türbe yapıldığını tam bilemeye de biliyoruz. Bu var. Bir de ikincisi, tabii bizim bazı batıl inançlarımız var. Bunu da bir hakikat ve konuşmak lazım.
Kesinlikle Yusuf. Yani az önce bahsettiğimiz olaylar o menkıbelerde çeşitli şekillerde istismar edilebiliyor. Tabii bu hususta sahih bir itikada sahip olmak, yani sağlam ayakları üzerinde duran bir itikada sahip olmak önem arz ediyor. Öncelikle temel itikat bilgileri, ilmihal bilgileri ile kişinin kendisini donatması ve kendisine gelen malumatları o süzgeçten geçirerek karar vermesi gerekiyor. Aksi takdirde ciddi anlamda problemler yaşayabiliyoruz Yusuf. Çok yakın zamanda dikkatimi çeken yine olaylardan bir tanesidir. Yurdun çeşitli yerlerindeki böyle küçük tarikat yapılanmaları. Tabii ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bu yapılanmaların içerisindeki işte şeyh, tırnak içerisinde söylüyorum bunu da, yani bir takım istismar mekanizmasının kurulduğunu, insanlardan maddi manevi birçok şeyi alıp götürdüklerine şahit olunuyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
Kesinlikle öyle Furkan. Şimdi bu kitabımız, popüler dindarlık kitabı Ali Köse ve Ali Ayten'in hazırladığı Timaş'tan çıkan kitapta, TÜBİTAK destekli, bu arada onu söylemem lazım. Bu bir araştırma, akademik bir araştırma çalışması. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki illere gidilerek oraya, oradaki türbeleri insanların niçin ziyaret ettiği, kimlerin ziyaret ettiği, ne amaçla gittikleri, ne beklediklerine dair bir akademik çalışma. Kuşkusuz çok kıymetli veriler bize sunuyor. Burada mesela bu ilk türbelerin, bu türbe ziyaretlerinin tarihsel ve kültürel arka planı anlatılarak işe başlanıyor. Veli, keramet, menkıbe, türbe kavramları. Burada tabii Roma'daki Hristiyanlık, Hristiyanlıktaki Romalılaşma kavramlarına giriliyor. Sonra Türkiye'de acaba bu nasıl bir milli kimlik inşası var, sivil din kavramı var, sosyal inşa, irrasyonel ve rasyonele karşı olan durum. Bunlar var ve daha sonra Elazığ'da, Çanakkale'de, Adana, Sivas, Edirne'de, Afyon, İzmir ve İstanbul'daki türbelere dair de özel gözlem örneklerine yer verilmiş. Burada şimdi benim kitabı incelerken dikkatimi çeken bir husus vardı Furkan, onu arz edeyim. Türbeyi ziyaret eden kadınlar kendi aralarında konuşurlarken şöyle bir muhabbetler geçiyor. Sen işte yaklaşık 27 yıldır buraya, bu türbeye gelir gidersin. Ne buldun buradan diyor. Diğer kadın da cevap veriyor ona. İşte bir tane koca buldum, evlendim, çoluğum çocuğum oldu. Yani daha ne istiyorsun diyor. Yani bunları buldum. Şimdi bu şöyle bir şey de işaret eder. Yani siz bu tip böyle türbelerle çok içli dışlı olduğunuzda ve biraz da batıl inançlarınız ağır bastığında da aslında hayatınızda gelişen her şeyi oraya da bağlayabilirsiniz. Yani her güzel şey oradan geldi. İşte şöyle belki musibet gelecekti, gelmedi. Yani oradan beslenen bir inanca da dönebilir bu. Bunun tehlikeli boyutları var. Bu tabii tehlikeli boyutu şu bir kere, senin az önce arz ettiğin. Yani bu bir ilmihal ve İtikat eksikliği, o var. O yüzden onu iyi tamamlamak lazım. Yani türbeye gittiğinizde de oradaki yatan kişiden değil, onu vesile ederek belki Allah'tan beklemek lazım. Allah'a dua etmek lazım. Çünkü sadece ondan, ona ibadet eder ve sadece ondan isteriz biz. Fatiha suresinden öğrendiğimiz şey budur. O yüzden bir tabii sosyolojik araştırma için önemli bir alan bu ve bakir de bir alan, yani çok da insanların araştırmaya eğilmedikleri bir alan. O yüzden bu kitabı ben çok kıymetli buldum. Popüler dindarlık kitabını dinleyicilerimize de öneririm.
Dilersen Yusuf, ben de birkaç ekleme yapayım. Aslında velilerin bulunmuş olduğu türbeler insanların irşadı noktasında önemli bir fonksiyon icra etmekte. Yani insanlar oraya gittiklerinde başlarına geçip dua ediyorlar. Eyvallah, tabii etmeleri de gerekiyor. Hem yatan veliye hem kendilerine. Ama bunu yaparken tabii az önce dikkat çektiğin nokta çok önemli. Yani Allah'a dua edilmesi gerekiyor. Fatiha suresinde ifade buyurulduğu üzere. Bununla birlikte asıl orada alınması gereken mesaj şu. Buradaki veli yaşantısında Allah'ın emirlerine, yasaklarına, rızasına uygun fiiller işlemiş, ameller işlemiş. Bu doğrultuda ben hayatıma ne katabilirim ki bu veli gibi olma noktasında, yani Allah'a sevgili bir kul olma noktasında neler yapabilirim? Burada türbelerle ilgili de küçük bir hatıram var, istersen onu da anlatayım. Kartal'da bundan yıllar önce bir foseptik çukur kazılıyor Yusuf. Çok ilginçtir bu. Sonra bu foseptik çukur kapatılıyor ve bir mezar gibi oluyor. Başına bir tanesi geliyor, taş koyuyor. Sonra bir tanesi diyor ki ya falan zat diyor, burada yatıyordu diyor. Ondan sonra birisi de hayrına etrafını çeviriyor. Sonra küçük bir türbevari bir şey yapıyorlar ve insanlar oraya gelip adaklara diyorlar, işte para bırakıyorlar, dua ediyorlar falan. Zaman geçiyor, aradan bir vakit geçiyor. Tabi tarihi kayıtlarda, devletin kayıtlarında orada türbeyle ilgili hiçbir şey yok. Ve altından bir işte borunun geçmesi gerekiyor. Diyorlar ki yani böyle bir şey yok burada. Halk da bir tepki gösteriyor yani evliyaya saygısızlık falan. Sonra tabi devlet dediğini yapıyor. Altından boruyu geçiriyorlar, bir bakıyorlar Yusuf. İşte bir tane atın kafası, kopmuş kafası var şeyin içerisinde, o bulunuyor. Çukurun içerisinde ve aslında öyle bir şey de yokmuş. Yani insanlar anlamlandırıyorlar. Bir foseptik çukuru düşünün. Üstünü kapatıyorlar, mezara benzetiyorlar. Birisi taş koyunca ya burada birisi yatıyor. Yatan kişi herhalde şehrin ortasında sıradan kişi olamaz mantığıyla etrafını çeviriyorlar ve üzerine bir itikat inşa ediyorlar. Aslında bunlara dikkat etmek gerekiyor. De burada din adamlarına, Diyanete ciddi anlamda bir görev düşmekte. Yine aynı şekilde sahih itikada sahip olan, tabi bu da tartışmaya açık bir husus ama bu kimselerin toplumun önünde bulunan hocaların yani çok biraz boş gelen, bize boş gelen meselelerden ziyade artık topluma birazcık daha yönelmeleri gerektiği kanaatindeyim Yusuf.
Evet, kesinlikle öyle ve bu türbe meselesi hakikaten bilinçlendirilmeye müsait ve gerekli bir alan. Tabi bu kitapta biraz çaput bağlama adetlerinden de bahsediliyor. Hatta örnekler verilmiş, fotoğraflara yer verilmiş. İşte diyelim ki Kahramanmaraş Elif Ana Türbesi'nde çeşitli kadınlar, ziyaretçiler orada çaput bağlayarak bir şey medet umuyorlar, dilekte bulunuyorlar. İşte diyelim ki İstanbul Zuhurat Baba Türbesi'nde okuyucu diye kendini tanıtan birisi var, para karşılığı oraya gelenlerin adına Kur'an okuyor. İşte Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Türbesi'nde bir tane kadın orada kına yakıyor gelenlere ve para alıyor. Ya burada bir ticaret de dönüyor tabii. Hasılı bu mesele hayli su götürür bir mesele. Esaslı, iyi, hakkaniyetli, hakikatli türbeler ve saptırılmış türbe inancını birbirinden ayırmak lazım. Peki diyelim, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Bu haftaki okudukçanın sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Hayra karşı.